Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsızcıyım. Her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 30 Temmuz 4 Ağustos arasını konuşacağız. Evet. Numara 31 Ağustos'a da geldik Levent abi.
Maalesef mi diyeyim, ne güzel mi diyeyim bilmiyorum.
İşte geçsin bir an önce ki kışa gidelim.
Yani öyle umut ediyorum. Her geçen gün yazın bir gün azaldığını düşünüyoruz ama sonuçta sıcaktan da delirme devam ediyor.
Şimdi bu yeni gelişmeyle başlayalım. Bizim rekabet kurumumuz Google'a soruşturma açmaya karar vermiş.
Evet, sektördeki lider konumunu kötüye kullanma. Neymiş o arama sonuçlarında reklam? Üstelik çıkmıyor ki ya. İlk madde bazen reklam oluyor. İlk sonuç reklam. Eskiden kutu kutu çıkardı böyle.
Orası öyle.
Şimdi ilk madde bazen reklam oluyor. İşte o ya bu şey çıktı ya, Avrupa Birliği'nde çıktı ya, biz neden ceza vermiyoruz olayı? Peki.
Aklıma şu geliyor, hani bir şey aradığın zaman bir de alışveriş sekmesi vardır ya Google'ın, sana orada şeyleri sıralar. Daha önce de bu konu olmuştu yurt dışında, yani oraya parayı veren çıkıyor diye. Hani tek aklıma gelen o, hani alışveriş şey çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerin faaliyeti. Başka ne olabilir ki?
Soruştursunlar bakalım. Bugüne kadar soruşturdukları firmalardan ne çıktı?
Göreceğiz. Esas şimdi bu haftanın bizim tüketicilerimizi ilgilendiren iki tane haberi var. Birincisi evet. Dolar 5 lirayı geçti.
Öyle.
İkincisi de üstüne kredi kartı taksitleri elektronik eşyalarda 3'e düştü. Düşecek.
Yani bu akıl alır gibi bir şey değil. Durup durup bu sektörü yok diyorlar. Bu sektöre dokunuyorlar. Şimdi de telefonu zaten...
Telefon zaten gitmişti.
Taksitli kaldırdılar. Gerçi her yerden bunu taksitli alabiliyorsun. O doğru. Ayrı bir konu. Şimdi de elektronik her şey.
Evet, şimdi bu yani belki taslak diye mi böyle? Bak şimdi şöyle bir durum var. Elektronik eşya diyor. Bilgisayarı ayırmış.
Şimdi ne bilgisayardır ne değildir. Öyle i̇şte, bir tartışma çıkar ki.
Evet.
Yani o tartışma 50 yıldır çözülmez.
Şuna bakarak şunu söyleyebilirim. Ekran kartını 3 taksitle alacağım ama kasa alırsam içinde geldiğinde
bilgisayara dönüştüğü için.
Evet.
Ya işte dediğim gibi Murat, bu öyle bir tartışmaya dönüşür ki şimdi medya player Android demeyimden televizyona bağlanan. Şimdi buna bilgisayar da diyebilirsin. Çünkü bilgisayarın Android yüklü. Bilgisayar gibi her şey çalışıyor. Demeyebilirsin. Ne yapacağız? Nasıl değerlendireceğiz?
Ya çorba olacak. Ya işin özü şu. Ekonomi kötü. Yurt yani dışarıya para gitmesin diye her türlü engeli, gerek vergi,
tamam
gerek
da şey bu şey işte hep sanki şey bütün para telefona, elektroniğe gidiyormuş gibi. Sonra kendine Airbus uçak alıyorsun. O nasıl oldu?
Neredeyse tamamı yurt dışına bağlı. Hani ithalata tabii bağlı ki bir sektör olduğu için burayı direkt vuruyorlar. Şeyde, mesela ben şeyi de merak ediyorum. Elektronik eşyaya beyaz eşya giriyor mu?
İşte girmiyor. Ama o çizgiyi nerede koyacaksın? Şimdi buzdolabı üzerinde ekranı var. İnternete bağlanıyor. Şey Twitter'dan mesaj gösteriyor. Şimdi buna hala buzdolabı beyaz eşya demeye devam mı edeceğiz? Yoksa bu beyaz eşyalığı aştı mı? Murat, dediğim gibi hani çok tartışma konusu bunlar.
Şey de az önce sen söyledin, hani nasıl taksitlendiriliyor bu ürünler? Kredi veriyorlar. Tüketici kredisi.
Sonuçta tüketicinin daha çok canı yanarak. Sonuçta şunu söyleyeyim Murat, ben hayatta taksidi kalktı diye bir şey almayanı görmedim. Adam alıyor. Ne yapıyor? Daha çok canı yanıyor. Bankaların yüzü gülüyor. Kredi veriliyor. Bütün zaten büyük mağazalar finansal güçlerini kullanıp mağazanın içine banka şubesi şey koydurmuş. Kasada zaten sana kredi veriyorlar. Normalde ödeyeceğinden daha çok bir vade farkı ödeyerek alıyorsun. Yine alıyor insanlar. Çünkü artık şey değil ki, yani çok da şey, hani teknoloji bağımlısı şey insanlar var. Habire telefon satın alıyorlar, ülke batıyor. Böyle bir hayal senaryosu yok yani. İnsanlar telefon artık şey olmuş durumda, yani adam alacak yani, bu lüks değil, bir şey değil. Bilgisayardan çok telefonu kullanıyor adam. Almak istiyor, alıyor. Kredi ise kredi alıyor, tamam daha çok ödüyor, daha çok bir tane fazladan küfür ediyor, alıyor ama. Bu bir şeyi durduracağına inanmıyorum.
Bu arada tüketici kredilerinde de vadeyi eskiden 48'e kadar yapabiliyormuşum, 48'den azaltılar şimdi 12 onda. Ay olmuş. Kredi tutarı da 5000 lira diyor tepe değeri.
Şimdi bir yandan yok eskiden şey vardı televizyonda, alın verin ekonomiye can verin falan bir şeyler vardı. Al ver ama sakın elektronik telefon falan alıp verme. Mercimek al, nohut al. Bunu istiyorlar demek ki. İstenen arada şey bu.
Diye. Yani her şey yapacaksın. Orada eskiden yerli malları haftası vardı. Biz küçükken hala var mı bilmiyorum da.
Hani var herhalde de kimse.
Alternatifi yerli olan bir şeyin yerlisine teşvik edersin. O başka bir konu ama yok ki. Yani aldığın şeyin bir sürü şeyin alternatifi yok.
Yok evet. Ne yapacaksın bilmiyorum.
Almayacaksın işte. Alma istiyorlar zaten işte vergilerle, kartları kısıtlayarak vesaire. Bir yandan da dolar o işi kendi kendine yapıyor aslında bakarsan. Artık her şeyi 5 ile çarpıyoruz. Yani 1000 dolarlık bir sıradan sistemi 5000 liraya alıyorsun.
1000 dolar ortanın biraz üzeri biraz bir üzeri. PC aldırır insana. 5000 lira.
Evet. Bir yıllardır şey geyiği vardır. WhatsApp paralı olacak, paralı olacak diye.
Ama olmaz.
Evet.
Eskiden 1 lira, 1 dolar mıydı neydi?
Öyle bir şey vardı.
Onu bile vereni ben görmedim. Sonra o Facebook'a falan satıldı, o da kalktı.
Şimdi ama gerçek oluyor. Ama şunun için. Şimdi WhatsApp zaman içinde seninle benim aramızdaki konuşmaların haricinde firmaların
SMS'e dönüştü.
Evet, aracı haline geldi. Artık evet. Oradan şey yapıyor adam. Teknik servis desteğini WhatsApp'tan falan veriyor böyle evet. Canlı. WhatsApp'ta uyanmış buna Facebook daha doğrusu. Demiş ki bundan sonra böyle kullananlar para ödeyecekler.
Hadi bakalım göreceğiz mi hiç ödeyen ne?
Mesaj başına.
Şey mi televizyonlarda şey var WhatsApp ihbar hattı. Heh,
mesela.
O mu para ödeyecek?
O da hizmet sayılır tabii. Mesaj başına alacak bu arada. Aylık ücret gibi değil. 0.5 cent ile 9 cent arası diyor. Ülkesine göre değişecekmiş.
İyi.
Bu hafta Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon doları aşarak... O anlamda bir rekor oldu. İlk firma oldu.
Bu hakikaten ilk firma mı, ilk teknoloji firması mı?
İlk firma, public company diyorlar buna. Bu önemli. Yani galiba borsaya daha önce,
kote olmuş.
Çünkü evet biz daha önce bir trilyonu geçen firma görmüştük ama bir petrol firması mıydı, neydi?
Yani ben de çünkü aklımda o var. Hani enerji firmaları, petrol firmaları bir trilyonu falan zamanında evet. Geçmiştir diyorum. Bu herhalde teknoloji firması olarak anlamlı. Tabii bu şöyle bir şey, bu hisselerin değeri. Yani bu 1 trilyon verip de Apple'ı satayım 1 trilyon toplayayım yapamazsın. Anında satmaya başladığında düşer o değer. Tabii. Bu bir potansiyel gibi bir şey. Ha tabii bu saygın bir şey. Yani bu takip edilen, ölçülen bir şey. Sen de işte hissen varsa oradan hesaplıyorsun. Onun 1 trilyonda biri benim zaten işte şey ne kadar düşüyor falan. Ama bu... Bir anlamda bir yalan para aslında. Bu bir balon. Hı. Ama bütün firmalar için bu geçerli. Bu firmanın işte bütün hisselerinin değeri. Hı. Hisse başı şu kadardan bilmem kaç milyon hisse arz edilmiş. 1 trilyon ediyor. O. Tabii benim ilgimi çeken başka şey. Şimdi Huawei Apple'ı geçip ikinci büyük telefon üreticisi oldu mu? Birinci mi ne oldu?
İkinci oldu.
Birinci kim?
Samsung
Android ilk 3'ün ikisini kapattı 2000, o zaman.
Evet, 2018'in ikinci çeyrek rakamları.
Bu açıklandıktan bir gün sonra Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon bilmem ne. Yani bu gündem hemen değiştirildi. O bana çok ilginç geldi. Zamanlama çok manidar geldi bana.
Çünkü Apple'ın yerine ikinci oluyor. Apple'ı geçiyor Huawei.
Ona rağmen Apple'ın nasıl değeri artıyor?
Şöyle abi, şimdi bu shipments yani... Adet bazlı geçiyorsun. Ama bir de sattığın para şeyden kazanman lazım. İşte o kazançta Apple'ı geçemiyor hiç kimse.
Çünkü deli gibi kar marjıyla evet. Satıyor her şeyini.
Aynen öyle.
Peki. Yani zenginin parası zürdün çenesini yoruyor. Ben bunlar bizi çok ilgilendiren şeyler değil benim gözümde. Bizim yani, derdimiz dolar 5 lira. Bir tane SSD alacağım. $100 ya bir şey değil diyordun. 500 lira oldu.
Evet.
Artı KDV. Benim derdim bu.
Evet.
1 trilyon. Ne bana bir kuruşu mu şey yansımış Apple'ın?
Intel'in 10 nanometre işlemcileri 2019'un ikinci yarısına sarkacak.
Bunlar beni ilgilendiriyor. Çünkü bu 10 nanometre Intel'de bir
kriz haline geldi.
Bir kriz var, bir gecikme var. Bu belli. Firma hiçbir zaman resmi bir açıklama yapmıyor. Ama belli. şeyin 10 nanometrenin üzerinde takıldılar.
Evet. Yani ve hani bu olana kadar daha 14 nanometreyle birkaç işlemci daha gelecek.
İşte 14 nanometrede takıldılar, tamam diyorlar, onu biz iyileştiriyoruz diyorlar. Hmm. Bir 14 nanometre double plus şu andaki şey.
Evet.
8. nesil en son işlemciler. Ama bir yandan da işlemcilerin sıcaklığı falan da yine yükselmeye başladı. Evet. Çekirdek sayısı arttı çünkü 8. nesilde diyelim. Çekirdek sayısı arttı. Hızlar arttı ama sıcaklık, eskiden lafı bile geçmeyen, ciddiye alınmayan sıcaklık konusu tekrar gündeme gelmeye başladı. 10 nanometrede 2009'un ikinci yarısı, yani 2019'un, 2020 de senin elinde demek ki. Bayağı yani
bir sene var.
Intel'de bu iş hiç aksamazdı.
Ya bir de şey var. Hadi teknoloji dünyası Intel'in eline bakmıyor ki, AMD'nin önümüzdeki sene 7 nanometreye geçiş planları vesaire var. Yani rekabette geldi bu Intel 10 nanometre
beklerken. Şimdi var da Intel 10 nanometreye inememişken diğerleri nasıl onun altına hemen geçecek? Hani o bir merak konusu. Çünkü bu işte lider Intel'di her zaman.
Evet.
Ve Intel hiçbir zaman bu üretim teknolojisini geliştirme konusunda tökezlemezdi. Çatır çatır giderdi. Şimdi 10 nanometreye de bir takıldılar.
Evet. Yeni nesil Ryzen'de 12 oldu zaten. 12 nanometreye yenildi.
Şimdi sektörün bazı uzmanları ya da yorumcuları diyor ki Intel bu 10 nanometreye bir türlü inemediği için çok büyük diyor şu anda bir firma, Intel yüzünden batacak durumda diyor. Çünkü Intel başkalarına da üretim yapıyormuş.
He.
Yani ben tahmin ediyorum ki Broadcom olabilir. Çünkü belli ki 5G ile alakalı bir firma. Bütün planlarını, bütün üretimlerini Intel için planlamışlardı. Intel geç bir türlü halledemediği için bu adamlar, yani 5G geliyor, ürün yok.
Evet.
Bilmem kaç milyar dolarlık bir firma hani öldü ama şu anda daha duyulmadı deniyor. Bakalım, yani bunlar tabii sektör dedikodusu ya da biraz yüksek sesle dile getirilen sektör dedikoduları. Bakalım ne olacak? Yani şu an işte Intel'in sahip olduğu kaynak büyüklüğünü düşünürsen tabii ki aşacaklardır. Eğer bu olabilen bir şeyse, hani fizik kuralları değilse senin karşındaki engel, ki öyle değil gözüküyor. Bu mutlaka aşılacaktır.
Ama çok vakit kaybedecek.
Ama gecikme falan tabii ki herkese zararı var.
Yani komik tarafı şu. Zaten Intel'in bir tane 10 nanometre işlemcisi var şu anda. i3-8121U diye bir işlemci. Üstünde GPU yokmuş. Hatta diyorlar ki zaten o yapamadığı için, hani 10 nanometre üretilemedi o. GPU'yu o yüzden kapamak zorunda kaldı.
Tamam, öyle bir evet. Bir işlemci, evet, GPU olmayan bir işlemcinin şeyi geçiyor. Bir lafı geçiyor ama Lenovo'daymış. Onun da hani o işlemcinin zaten o
niye var
çarşıda yani? Satılan bir işlemci değil.
Yok.
Üreticiler laptop için.
Tabii.
Laptop işlemcisi. Onu da kullanan firma
Lenovo'ymuş.
Var mı yok mu bilmiyorum.
Lenovo'ymuş. Bu hafta Reddit eklendi.
Hem de büyük kapsamlı bir hack olayı. Bu yani adamlar üzerinde bir operasyon yapılmış.
Evet.
Çünkü veri tabanına erişebilen yöneticilerin şifreleri, SMS'ten gelen şifreleri adamlar SMS'i çalarak.
Ya SMS'i çalmışlar.
SMS'i havadan çalarak, hani yönlendirerek elde ediyorlar falan. Bu öyle belli ki içeriden hani hedefli bir şey. Bu bir firmayı kafadan işte kırmıyorsun da bazen biliyorsun o firmada Ahmet çalışıyor, Mehmet çalışıyor, Ahmet'te Apple var, Mehmet'te Android var falan. Böyle bilgilerle kişiye saldırıyorsun. Bu öyle bir şey.
Evet.
Veri tabanlarını güzel güzel çalmışlar. İçinde şifre... Şey değil, çok güncel değil.
Evet, değil.
Dolayısıyla hani mesela ben bunu Twitter'da dile getirdim. Bir arkadaş dedi ki ya daha dün account açmıştım. Şimdi görünüşe göre o arkadaşın endişelenmesine gerek yok.
Öyle gözüküyor.
Ama geçmiş işte 2000 küsürdü yıllar var. O yıllarda Reddit kullandıysan ve hala aynı şifreyi bir yerlerde kullanıyorsan Reddit zaten şifreleri, o şifreleri resetletmiş. Ama sen aynı şifreyi başka yerlerde de kullanmak gibi bir hata yaptıysan şifreyi değiştireceksin.
Ars Technica bu haberin mesela başka açıdan değerlendiriyor. İşte şey, SMS ile korunan hesaplar şey çok güvenlidir denir yani iki faktörlü koruma. Evet. İşte SMS üzerinden yapıldığı zaman onun aslında çok az daha bir az daha iyi bir koruma olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü kırılıyorlar patır kütür.
Ama işte bu Murat, bu böyle herkesi kıracak bir şey değil. Bu sen belli bir kişisin. Seni özellikle kırmak için ya da işte senin üzerinden firmanı kırmak için uğraşıyorlar. Ya ben ne diyorum bu çeşitli güvenlik olaylarında falan. Hani seni devlet, bir devlet kafaya taktıysa
o ayrı konu.
Şansın yok. İşte senin peşine James Bond düştüyse bir şansın yok. Bu ona geliyor.
Ya ben şunun için söyleyeyim. Senin kendi kişisel kullanımındaki SMS için değil de işte bak senin bilgini onlar SMS kullandığı için kaptırdı. Yani büyük firmaların daha da ileri aşamalara geçmesi gerekiyor.
Herhalde. Burada hani Reddit'in kendi içindeki zafiyeti bilemiyorum. Belli ki orada çalışmış falan birisi evet, bu bilgileri sızdırmış. Bu kadar ince hedef alınmış. Ama ben söylüyorum sana, senin için tehdit, hep söylediğim gibi senin için tehdit aşağı katta oturan gözlüklü çocuk. Sen, o öyle SMS'i falan zor. Hani o düzeye gelmesi ileride olacak belki ama şu anda zor. O yüzden sen kendi kullanımın için SMS falan gayet güzel bir yöntem. Ama ben bilmem kaç bankanın işte bilmem kaç milyon kullanıcılı database'ini yönetiyorum diyorsan düşün o zaman farklı bir şeyler.
Evet.
O durumda parmak izi, yüz tanıma falan da şey değil. Onlar yüz tanıma falan çocuk amatör eğlendiriyor. Çünkü şöyle, yüz tanıma adamın 100 tane fotoğrafını bulursun. Adamın maskesini yaparsın Mission Impossible hesabı. Ses tanıma. Adamın bizim gibi podcast yapıyordur, bilmem ne yapıyordur. 100 saatlik sesini alırsın. O sesten adamın sesini çıkartırsın. Aslında beğenmediğin kıçı kırık 4 haneli pin, yüz tanımadan, ses tanımadan bir bu anlamda daha güvenli. Çünkü yüz dediğin şey ortada olan bir şey. Yani şifre gizli bir şey olması lazım. Yüz dediğin şey ortada. Adamın fotoğrafını çektin, yüzünü aldın işte. Ha tamam, fotoğrafı yemiyor, 3 boyut falan diyorsun. Dediğim gibi adamın 50 tane fotoğrafını bul, maskesini yap. Parmak izi çıkartabilirsin. O, tamam hani şimdi ben yapabilir miyim? Hayır. Ama bu o kadar zor bir şey değil. Nasıl yapılacağı en azından bilinen bir şey. İşte 4 haneli Commodore 64 ile bile kırılabilecek pin bu anlamda daha şey güvenli. O yüzden de mesela Android'de telefona açtın mı parmak izi falan evet. Da göz tanıma da olsa sana o 4 haneli pini girdirir. Çünkü o daha güvenlidir diğer o biyometriklere falan göre. Ya göreceğiz. Şimdi şöyle bir durum var tabii. Bu ne yap? Yok işte adamın işte DNA'sını bilmem nesini kan grubunu bul da onunla aç falan. Adama çip tak öyle açılsın. Bunları yaptığın zaman da kişinin kendi mahremiyeti, gizliliği ya Tartışılmaya başlıyor. O zaman da şimdi adama çip tak, adam işte laptopun başında oturduğu sürece laptopu unlock olsun. Uzaklaşınca hemen kilitlensin laptop. Süper. Ama adam bir söz söyleyecek ki bu çipten beni otobüste takip ediyorlar, vapurda takip ediyorlar. Hayda. Doğru ederler. İşte o yüzden de bunun şu anda net bir çözümü yok.
Doğru. Spectre açığı ile ilgili bir güncellememiz var. Bunun şimdi hep söyledik ya, adamın senin bilgisayarına bir girmiş olması gerekiyor evet. Diye. Girmeden de yapmayı başarmışlar, etkilemeyi başarmışlar uzaktan ağ yoluyla.
Ve daha bunun olmadığı işlemci yok.
Evet. Şöyle
paramla bir paramla satın alayım desem aynen. Yok.
Tesellisi şu abi. Normalde Spectre açığını gideren bütün yamalar bunu da gideriyormuş. Yani bilgisayarında açık yoksa
şimdi Spectre açığı yoksa onu uzaktan da çalışmaz tabii.
Aynen. Yani bu yeni bir şeydir. O amanara söylüyorum. Yeni bir şey açık bulunduğu haberi değil bu. Olan açığı uzaktan değerlendirmişler.
Yani de işte dediğim gibi daha bak 8. ay oldu işte. ben 2018 olayının, 2018'in olayı bu. Ben evet. 2018'in 1 Ocağı'nı kabul ediyorum. Zaki hemen hemen o tarihler zaten gerçekten de bu maceranın başlamasına. İşte 8. ayın ortasına hemen hemen geldin. Şu anda bunun hala bir parasını verip de bunun bu açığın olmadığı sistem satın aldım. Öyle bir şey yok.
Burada sıkıntı şu.
İyi gitmiyor bu konuda
evet,
şey.
Evet. Şimdi bir yandan da bu kadar ne ortalıkta bir açıkla ilgili bir felaket senaryosu bugüne kadar gerçekleşmemişti. Şu Spectre evet. yüzünden şu hacklendi lafı çıkmamıştı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de işte lokal olarak çalışmasıydı. Şimdi işte bu tip şeyler ortaya çıktıkça daha bir hani tehdit algısı büyüyor. Çünkü öyle. Uzaktan bu sefer öyle. Kullanabilecekler.
Öyle.
Hala bu arada o kadar süre geçti hala da bir sürü sisteme oyamalar, BIOS'lar gelmedi yani.
Benim hep işte verdiğim bir örnek var. Benim kendi bilgisayarım Sony Vaio. Yok. Hani Sony Vaio yok artık. Vaio diye başka bir şey var. Hiçbir zaman onun firmware update'i falan çıkmayacak. BIOS update'i çıkmayacak. Çok eski kartlar. Bir sistem değil. Hani bir de daha eskisine baksan o bugün hala Pentium 3'te Pentium 2 ile çalışan adam var. Benim işimi görüyor diyor. Bizi dinliyor podcast olarak. Hmm. Yazı yazıyor, muhasebe tutuyor. Tamam mükemmelen çalışıyor. Hiçbir zaman o adama güncelleme çıkmayacak. Zaten güncelleme en son en ciciler dışında hiçbir şeye çıkmıyor ki.
Öyle.
O sistemler hep açıklı olarak öyle yaşayacaklar. İşte bozulana kadar yaşayacaklar.
Tesla ve Nvidia ile ilgili bir haber var. Şimdi Nvidia her ne kadar biz ekran kartı firması olarak biliyor olsak da bu yapay zeka ya da işte otomobillerin içine girme konusunda bayağı yatırımları var. Çok uğraşıyorlar.
Çünkü şimdi senin benim alabildiğim arabalarda görüntü şeyi varsa da hani bilgisayarı, yol bilgisayarı çok ilkel.
Süper ilkel.
Ama pahalı arabalarda o 3D grafikli mırafikli bir şey böyle hani senin Forza oyunundaki grafikler gibi ekrana grafik çiziyor. Senin arabayı koyuyor, başka arabaları koyuyor, köşedeki çöp kutusunu koyuyor falan. Hakikaten bir konsol gibi grafik var orada. O da işte şey istiyor hani öyle işlemci istiyor. Nvidia yıllardır oraya çok önceden o konu alanı fark etti. Hemen yatırımlarını yaptı. Şeyle zamanında işte tablete mablete koyduğu o işlemcilerle orada kaldı. Hani o bir pazar elde etti.
Sonra da şeye yaydı onu. Bu yapay zeka vesaire girdi. Çünkü bu arabalar bir de akıllandılar. Kendi kendilerine gitmeye başladılar.
İşte görüntü işleme şeyini kullandı. Deneyimini kullandı evet. orada. Sadece görüntüyü oluşturma değil. Bir de gerçek hayattan gelen görüntüyü dijitalleştirip anlama. Hani şuradaki şey araba mı poster mi? Bunu anlama
şimdi ama
var dolayısıyla ki, hani sözünü kestim. Hani AMD'de yine orada bir atılım yok. Ama Nvidia yıllar önce Nvidia grafik dışında bir sürü alana kendini angaje etti.
Doğru.
Hani bir B planını, C planını hazırladı. Bu da onlardan birisi.
Tesla da müşterilerinden birisiydi. Fakat Tesla kendi işlemcimizi yapacağız diye bir açıklama yaptı. Hatta hani Nvidia'nın donanımından çok daha güçlü olacak şekilde.
Eminim. Yapsın. Pek öyle tabii şimdi Nvidia'nın bilmem kaç yıldır bu işi yapan Nvidia'nınkinden daha güçlüsünü yapacağım. Araba firmasıyım. Arabayı da genelde parayı alıyorum. Arabayı bayağı geç veriyorum. Madonna bile arabam nerede diye dolanıyor. Parayı kaptırmış. Sen Nvidia'nınkinden daha güçlüsünü yapacaksın. Hadi kolay gelsin. Yaptığınız zaman tekrar görüşelim.
Evet, bir oyun dünyasına geçeyim. Geçenlerde bahsettiğimiz bu Electronic Arts'ın Origin Access Premier hizmeti vardı. Hatırlarsın. Artık şey yapacak.
Origin Access'le bir oyun kütüphanesi hizmeti vardı.
Evet.
O zaten paralıydı.
Paralıydı.
Bir de onun premium'u çıktı. Premier.
Bu şöyle fark yaratacak. Ayda 15 dolar ya da senede 100 dolar vereceksin. Bütün kütüphane sana açık. Yeni oyunlara daha önceden erişim var. Erken erişim var. Birkaç gün öncesinden. Ama en önemli şey şu. Yeni çıkan oyunlar da artık bu fiyata dahil. Yani sen bir daha işte 50
oyun
dolar verip oyun almayacaksın. Ama buraya abone olduğun sürece. Ne diyorsun?
Ya şimdi Game Pass, Microsoft'un Game Pass'ını inceledik, gördük, aktif hala. Fena da değil. Bugün
gayet iyi.
Hani meclislerde sohbet ederken insanlar Xbox alacak olana mutlaka Game Pass'la al diyorlar. Hı hı. Ya da yeni aldıysan Game Pass'ı al 2-3 ay. Hani bütün oyunları orada dene, istediğin gönlünce her oyunu dene diyorlar. Bu kabul gördü. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bir oyuncu olarak, bir kullanıcı olarak şey, Xbox'ım var diyelim. Gold aylık konsolu aldım, geldim çarşıdan. Tamam. Peşin 3 taksit mi yaptırdım? 3 evet. Taksit yaptılar. Geldim. Tamam. Şimdi Gold üyelik aylık para. Game Pass aylık para.
Öyle.
Origin Access Premier aylık para. Netflix, Spotify girmiyorum. Hani onlar ayrı bir şey ama onlar da aylık. Abicim hani maaşa mı bağladık bütün sektörü? İki şey hani konsolda zaten mesela ben şey benim içime sinmeyen Gold'la Game Pass'ın mesela Xbox'ta ayrı şeyler olması. Evet. Ya keşke Game Pass içinde Gold üyelikte gelse. Bir de hani bu da aynı şeyi bunlar da deniyor ama Electronic Arts tabii tek bir firma. Evet. Tamam çok çeşitli oyunları var ama bir yandan da çok çeşitli oyunu falan yok Electronic Arts'ın. Evet. Hep aynı FIFA 97, 98, 2001, 2011
şimdi
gidiyor.
Şunu söyleyeceğim. Electronic Arts'ın bir özelliği var. Tutturduğu birkaç oyun serisi her sene çıkıyor ve sen her sene tamam. alıyorsun.
Doğru.
İşte dolayısıyla o hesapladığın zaman Battlefield serisi mutlaka oluyor. FIFA oluyor. Spor, başka spor oyunları da var. Arada bir iki tane de işte güzel oyun yine Electronic Arts'ta çıkma potansiyeli yüksek. Sen şeye bir hesap yaptığın zaman Electronic Arts'a iki oyun parasından fazla para harcıyorsundur hani bir oyuncu.
İşte orada oyuncu kendi harcamasına bakacak. Şimdi FIFA genelde insanların banko aldığı oyun.
Evet.
Her sene alınıyor. E tamam hani onu bir kere yaz kenara. Şu kadar para vereceğim ben buna. Yaz kenara.
İşte Amerikalıysan Madden serisi var.
Heh, yani işte...
Battlefield. Başka ne var?
Tutuyorsa tamam. Hı-hı.
İşte şeyi getirecekti. Bu Destiny'nin benzeri buradan çıkmayacak. Anthem gelecek. Çıkacak. İşte bak o da dahil olacak mesela.
Ya işte sen zaten diyorsan ki kardeşim FIFA'yı kesin alacağım, Anthem'i kesin alacağım. İki oyun tuttu $100'dan fazla.
Fazla tuttu işte o yüzden diyorum.
Tamam buna gireyim diyorsan. Ya bu servisler şu noktada mantıklı. Oyunu alıyoruz, oynuyoruz. Sonra rafa bir şey, tozlu raflar. Böyle diziyorsun dizi. Onlar bir daha asla ellenmiyor. Öyle duruyor. Şimdi gerçekçi olalım. Hani tamam öyle koleksiyon yaptım, bilmem ne yaptım. Okey tamam da hani... Gerçek hayatta koleksiyon falan gittikçe çok lüks şeyler haline geliyor. Bir süre sonra onun orada durduğu yer bile bir sorun. Sen orada o raflar dolusu oyun durduğu için mesela taşınırken daha büyük ev tercih ediyorsun. Ev sahibi hemen seni öpüyor. Hı hı. İşte hani mantıkla düşündüğün zaman hepsi dağılıyor bunların. Tamam elektronik şey olsun. Ya dürüstçe konuşalım hani. Bitirdiğimiz kaç oyunu bir kere daha oynadık? Çok azdır. 100 oyundan 2 tanesi, 3 tanesidir. Yani benim için böyle en azından söyleyeyim. Evet. İşte orada duracağına tamam kardeşim oynadım, bitirdim, bitti. Böyle olsun. Benim aklıma yatıyor bu hizmetler. Ya benim aklıma şundan yatmıyor. Mesela Game Pass aylık bir hizmet. Ben bir oyunu 3 günde, 4 günde, bir haftada bitiremiyorum. O kadar zamanım yok çünkü. Haftanın her günü oynayacak zamanım yok. Ben bir oyunu bayağı sürüyor. Yani oyununa tabii bağlı ama bayağı sürüyor. Onu hani böyle Game Pass bilmem neyle kiralamaktansa temelli satın almak bana daha karlı geliyor. Çünkü şey bende mesela bir kullanıcı olarak o zamanın ilerlemesi... Ulan işte salı gününe kadar oynayacağım, salı günü gidecek hani abonelik kapanacak, oyunun bitmem lazım. O benim için bir stres. Ben ona o baskıya girmek istemem, o gerilime girmek istemem. Ha, ama adam her gün oynuyorsa, bir oyun zaten adama 3 gün dayanmıyorsa ne güzel. Hani bir aylık abonelikli adam 10 oyun bitirecek zaten. Bizim Game Pass incelemesinde söylediğimiz gibi kendi alışkanlıklarını değerlendireceksin. Beni bunların hiçbiri beni kurtarmıyor Murat. Yani ben çünkü yılda zaten 1-2 oyun benim hayatıma giriyor. Onu ben tek olarak parasıyla alayım. İstediğim gibi oynayayım. Hani öyle aman abonelik bitti, oyunun bitmesi lazım falan öyle strese girmeden istediğim tempoyla oynayayım. Bitsin sonra tamam öyle rafa koyayım. Ama hani gerilmeyeyim, oyun bana evet, eğlence olsun. O bana daha karlı. Ya, ama her gün kardeşim ben akşam işten geliyorum, konsolu açıyorum ya da bilgisayarı açıyorum diyen adam, onun bütün değerlendirmesi farklı.
Yani dikkat ediyor musun? Her sektörde kiralama satın almanın yerini almaya başladı.
E tabii bu sistemler şeyi de çözüyor. Firmaların bir ikinci el derdi var.
Evet.
Yani bizim kullanıcı olarak derdimiz değil de onların içine onların dert oluyor. Onu da çözüyor. Çünkü çözüyor. İşte oyunu fiziksel olarak sağlamıyorsun. Kiralıyorsun aslında adama. Onu da çözüyor. Firmalar seviyor bu işi.
Bu arada sen ben hatırlıyoruz. Biz kaset kiralıyorduk.
Video kaset.
Video kaset.
Beta kaset.
Evet. Sonra geri veriyor.
Kemal Sunal filmlerini. Öyle seyrediyordun. Robocop'u öyle seyrediyordun. Ya bir yandan tabii firma için bunun o kadar çok avantajı var ki. Şey derdi yok. Oyunu üreteceksin. 200 bin tane CD. Satıldı. Şey kamyonlara yüklendi. Sevk edildi. Satıldı. Raflara kondu. Satılmadı. Kırıldı. Geri iade alındı. Bu
her eziyet, bu ülkenin gümrük kuralları farklı.
Şeyi dili kapağını şey yap şimdi bizim ülkemizde satarsın. Fransa'da o yazıları Fransızca olmayacak da satacaksın. Mümkün değil. Gırtlağına çökerler. E onları hazırla yok Norveç için Norveççesini hazırla bilmem ne. Dijitalde hiçbiriyle uğraşmıyorsun ki.
Evet.
Her şeyiyle firmaya kazandırıyor bu. Win win win win diye gidiyor hani win win değil. Her şeyle firmaya kazandırıyor. Biz burada ne isteriz? Mesela elektronik kitap bütün dünyada büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü herkes zannediyordu ki kitap da işte demin söylediğimiz gibi kitap da basılıyor, kağıtlar geliyor, mürekkepler geliyor, dağıtılıyor, kamyonlara yükleniyor, yollanıyor falan. Elektronik olunca bunların hiçbiri yok, ucuz olacak diyorlardı. Aynı fiyattan çıktı.
Öyle oldu.
Oyun da aslında tek satıldığında onda da aynı hayal kırıklığı var. Aynı fiyattan satılıyor.
Evet.
Şey yok, CD'ye basma yok, işte kamyona hiç yükleyip yok, yollama yok bilmem ne. Aynı fiyattan satılıyor. Bu sistemlerde hani toplu alıyorsun diye biraz daha kârdasın.
Evet.
Ama işte temelde demin söylediğim şeye geliyor olay. Kaç oyun tüketeceksin yılda? 10 oyun tüketiyorum abi rahat diyorsan o oyunların hepsi $60, $70. 10 çarpı 60, $600. Hı. Bu diyor ki $100 ver abicim. Halledelim. Kârdasın. Gir bu olaya. Ama ben bir oyun tüketiyorum, iki oyun tüketiyorum. Bana kârlı gelmiyor.
Evet. Bu arada PES 2019'da Türkiye Ligi olacağı açıklandı resmi olarak.
PES'te bir atılım var. Şimdi bu bazen FIFA, ya eskiden bir büyük bir rekabet vardı. Ve PES'ti açıkçası daha bilinen. Sonra FIFA bir yerde kaç yıl bilmiyorum onu Macit falan misafir edip sormak lazım. Bir kırıldı. Noktada FIFA bir atılım yaptı ve PES'i sildi attı. Hı hı. Şimdi sanki PES yeniden geri dönüyor. PES'in fiyatı da daha düşük.
Evet. Çok aşırı yüksek çıkıyor FIFA'lar. PES hiç olmazsa belki hem Türkiye hem bile fiyatı altta tutarsa Türkiye'de en azından bir ilgi görebilir.
İlk kez birisi de yapsın da Türkçe sunum yapsın da görelim bakalım. Hani onu PlayStation'da falan amatörler hani kendileri yamayarak falan yapmışlardı ben hatırlıyorum. Bayağı da başarılıydı. Öyle Türkçe spikerli maç. Fakat resmi olarak görmedik. Onu birisi yapsın. Güzel olacak. Şimdi bunların zamanı geliyor.
Geliyor.
Çıkma zamanı geliyor. Evet. Bizim ofiste de FIFA merakla beklenen bir şey.
Öyle. Valve'ın 5 yıl sonra çıkardığı bir oyun var Levent abi. İlk 5 yıldır oyun çıkarmıyorlarmış. Unuttuk tabii o sırada. Artifact.
5 yıl önce ne çıktı ki? Portal'dır. Aslında ya da Left 4 Dead mi?
Yok. Dur bakayım. Global Offensive olması lazım diye hatırlıyorum. Yok.
CSGO. Yani o da yeni oyun deme ona değil. Yani.
Neyse bunu unuttum şimdi.
Neyse bu nasıl bir şey? Bu gerçekten hani özgün bir oyun mu?
Evet. Artifact diye bir kart oyunu. Dijital kart oyunu.
Kart oyunu dedin ya.
Öyle. Çok tutuluyor bu oyunlar. Öyle deme.
Öyle biliyorum da hani buna oyun demek benim kart oyununa bilgisayar oyunu demek içime sinmiyor. Hani biz bir şey bekliyoruz. Bir ekranda bir görüntüler hareketli bir şeyler bekliyoruz.
Öyle değil.
Yani bu Magic the Gathering'in bilgisayar ekranında olanı çok oyun dedirtmiyor bana. Çıkara çıkara bunu mu çıkartmışlar?
Bu çıkıyor abi. Evet.
Ya bu adamlar şeyi kabul etmek lazım. Bu adamlar Steam'in firması oldu.
Öyle.
Yani bu adamlar artık bir oyun firması mı oyun firması değil. Steam'in işletmecisi, sahibi.
Steam'e geçeyim o zaman. Steam'de şöyle bir şey, tuhaf bir tablo oluştu. 2018'in ocağında bu adamlar kullanıcı bazında rekor kırdılar. Fakat şu anda da %12 düşüş yaşıyorlar. Deniyor ki...
Yazın herkes tatilde.
Tabii öyle sebepler de var ama PUBG, Steam'in en popüler oyunu. O çok ciddi popülerlik kaybetmiş durumda. Steam üzerinden login olup oynuyorsun ya PUBG'yi. Oynamayanlar yüzünden insanlar Steam'e de login olmuyorlar. Gidiyor adam Fortnite oynuyor mesela.
Fortnite, Epic'in kendi launcher'ı var.
Kendi launcher'ı var.
Ha, şey değil o, Steam değil.
O yüzden diyorlar ki bu tabloya yansıdı.
%12 de ki, az değil ya.
Az değil tabii.
Hani mutlaka etkisi olur da %12 az buz bir şey değil. Ama ya şeyde...
Çünkü bak...
Fortnite'da, PUBG'de büyük olay oldu ikisi öyle. De.
3 milyon oyuncudan 1.3'e düşmüş şey PUBG.
O bitmiş yani o kadar.
Millet kaçıyor oyundan.
Halbuki biliyorsun hani PUBG ile şey başladı. Hatta hani Fortnite'ı bizden çaldılar diye onlar bir ara bir birbirleriyle bir hırlaştılar falan. Ya bir de, orada ben bir bu manzarayı izleyen kişi olarak ben şunu gördüm. PUBG zaten işte bir beta meta game preview falan filan. PUBG'de bir yarım kalmışlık hissi var.
Geç geçmedi o.
Fortnite'da ise bitmiş ürün hissi var.
O da
yani
doğru.
Ben dediğim gibi sürüm numaralarını bilmem nelerini bilmiyorum. Ben dışarıdan bakan, konsola girdiğinde oradaki işte oyun yayınlarına bakan falan bir adamım. Ama bu hissi ediniyorsun. Fortnite bitmiş piyasada satılan kutulu bir ürün. Ama öbürü işte geliştirme sürümü bilmem nesi falan bu duyguyu yaratıyor. Ve şey olsa da hani PUBG gördüğüm kadarıyla şeyde geç davranıyor. Yani sorunların giderilmesinde, şu bir türlü bitmeyen geliştirme sürecinin bitmesinde şey görüyorum ben. Geç olduklarını, hantal olduklarını düşünüyorum.
Tabii Steam'in sadece PUBG'den kaybı yok. Dota 2, Counter Strike, Team Fortress hepsinde düşüş var. Dolayısıyla bu da loginleri bayağı bir azaltıyor.
Onların hepsi şeye mi? Hepsi Fortnite'a mı yeniliyor?
Fortnite'a gidiyor abi onlar.
Peki LOL ne oldu? LOL Steam'de miydi? Ben hayır, bilmiyorum.
LOL Steam'de değil.
O da yani. Kendi launcher'ı mı var onda?
Odur şimdi.
Riot Games.
Onu bilmiyorum bak.
Ben de bilmiyorum yani şimdi. LOL'un ismini biliyor olmak benim kafamda yeteri kadar yük.
O kendi
daha fazla bir şey bilmek istemiyorum.
Kendi launcher'ıyla çalışıyor.
Çünkü Dota var şeyde, Steam'de. O ayrı bir dünya. Ben onun da şeye düşünüyorum. Onun da Fortnite, PUBG rüzgarına yenildiğini düşünüyorum.
Ya biraz da şey var işte, turnuva tarafı olduğu için LOL'un, Dota'nın o ayakta tutan bir komünitesi var sonuçta.
Vardır tabii. Biz tanımıyoruz, etmiyoruz ama vardır. Yani bitmiş değil falan. Fakat hani benim için şu önemli bir
rüzgar.
Kriter. Çevremdeki insanlar konuşuyor mu? O benim için önemli bir kriter. Benim çevremde bir senedir LOL konuşulmuyor. Eskiden hani benim o oyunda adını bilmek dışında bir bağlantım olmamasına rağmen görüyordum. Çünkü insanlar paylaşıyor, ediyor, bir şeyler görüyordun. Yok. Yok. Ya ben o adamları mı blokladım gerçi bilmiyorum ama yok hani konuşan eden yok. Ama PUBG şey Fortnite gündemde bir şey oluyor. Bir yok işte Fortnite'da roket mi attılar? PUBG miydi o? Fortnite'da roket attılar. Millet rokete bakarken başka birisi onları kesti mesti. Bunları hani takipçisi olmasan bile konuşulduğu için duyuyorsun. Haberin oluyor. Normal yani sonuçta nereye kadar gidecek LOL dediğinde işte bir yere kadar demek. İşte onun devri bitecek. Fortnite çıkacak. Fortnite'ın çağı bitecek. Bilmem ne çıkacak. Normal. Evet. 25 yıl boyunca da şey aynı oyunu oynamıyorlardır herhalde. Ya var gerçi onda oynayanlar da var da. Göreceğiz.
Haberlerim bu kadar. Bize şeyden takılanlar var. Diyorlar ki ya işte biz ürün alamayacak hale gelirsek siz de neleri inceleyeceksiniz falan diye. Biz de elişi kanalı falan mı olsak acaba, ne yapsak?
Vallahi şey beni her zaman zorluyor. Çok düşük fiyatlı ürünleri incelemiyoruz. Çünkü en düşük budget denir, işte bütçeye önem veren. En düşük giriş seviyesinde incelenecek bir şey yok.
Yok, çünkü orada özelliği fiyat.
Sadece tek satın alma kriteri fiyat. Evet. Ürünlerin özellikleri birbirinin aynısı. Çünkü o chipsetin sunduğu minimum o özellikleri kadar sunuyor. Bütün dünyada böyledir. Bunların incelenecek bir yanı yok. Ya da bunların incelemesini yapsan bir ayda falan hayata lanet edersin. Normalde de ediyorsun da. Daha erken edersin, bırakırsın. Fakat diğer yandan diğer ürünler, orta ve ortanın üstü ürünler, asıl insana keyif veren ürünler gittikçe insanlardan uzaklaşıyor bizim ülkemizde.
Evet evet tabii.
Gittikçe insanlardan uzaklaşıyor. Şimdi öyle bir garip bir durum yaşıyoruz ki Note 9 haftaya tanıtılacak resmi olarak. Note 9'un hani normalde Note pahalıdır. O kadar, her zamanki kadar pahalı olmayacağı yönünde bazı işaretler var bu hafta çıktı. Ama işte arada dolar kuru bilmem kaç, bir günde bilmem kaç kuruş artınca o zaten Samsung Note 9'u ben ucuza vereceğim bile dese, ki ucuza vermeyecek de. Göreli olarak ucuza verecek bile olsa gitti bir kere. O aradaki fark gitti, yine alınamayacak noktaya geldi. Ya bu da bizi zorluyor tabii ki. Şimdi şey yaparken 1 TB SSD'yi anlatırken sıkılıyorsun. Ama ne yapayım? Hani öbür türlü de yani ben bir noktada şeyi insanların artık bakmasını istiyorum. Yani 1 TB SSD tamam, hani şu anda onu satın almak zor. 600 dolar mı ne, ama ya alacaksın. Birkaç sene sonra, şimdi hiç olmazsa teknolojisine takıl. Ya 1 TB SSD'yi almak benim için de zor. O pahalı. Ya 2 TB'ı var işte, değil mi? Şey var. Ben TeknoSeyir'de zaman zaman yer vermeye özellikle çalıştığım başka cihazlar var. Daha spesifik cihazlar da var. Pahalı mı? Pahalı. Ama hani pahalıyı pahalı diye sırtımızı dönüp sadece 40 dolarlık anakartlara, 30 dolarlık ekran kartlarına bakacaksak da çok lezzetsiz bir şey ortaya çıkacaktır. Yani onlarda bir heyecan yok.
Yok.
O yüzden pahalı ürünler dediğim gibi beni de rahatsız ediyor. Bir buna 2000 dolar demek bir ürüne incelemesini yaparken işte 3000 dolar demek beni de rahatsız ediyor, ama öbür türlü de o bu iş olmayacak. Bu iş olmayacak.
Öyle.
Ya şey zaten yapmaya baktın mı Murat, hani birazcık da dediğim gibi her şeyi sahip olabilir miyim olamaz mıyım olarak bakmayacaksın. Hani teknolojisine bakacaksın, o sana yansıyacak. Şey moduna girdin mi? Evet, her şey hani ekmeği olmayan adam için her şey lüks. Evet doğru hani. Ama hani bizim karnımız yok, telefon göstermeyin. Bizim işte karnımız aç, telefon göstermeyin. Karnımız aç, anakart göstermeyin. Tamam, ne yapayım yani, yarım ekmek tavuk döner mi konuşalım bütün gün? Satın alamıyorsak da teknolojisiyle
avunalım.
Avunalım. Teknolojisine hayranlık duyup oyalanalım. Bir gün bize de düşer diye umut edelim, ne yapalım. Biz bu işin bu tarafında oturan adamlar olarak biz çok farklı durumda değiliz. Hı hı. Dediğim gibi yani 1 terabayt SSD benim için de zor erişilen bir şey. 5000 dolarlık yok bilmem kaç para en son gelen bir laptop 25 vardı.
25 bin liraydı değil mi?
25 bin liralık laptop benim için de yani mümkün değil, hiçbir şekilde erişilmeyecek bir şey. Ama bakıyorsun ya, bak şunu yapmışlar, bilmem kaç çekirdekli işlemciyi laptopa koymuşlar falan, en azından hani o ilgilendiriyor seni, o oyalıyor, evine götüremiyorsun sen de. Öyle.
Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.